İçimizdeki Şeytan, Tolstoy.
Ayrım 29.
5. Bir erkek bir kadının niçin seçtiğini nasıl anlatamazsa, Yevgeni Liza'yı niçin seçtiğini anlatamıyordu. Oysa ki ortada olumlu olumsuz birçok durum vardı. Birincisi, kız annesinin istediği kadar zengin değildi ve saftı. Zavallı kızı annesi fazla sıkılgan büyütmüştü. İkincisi, dikkatleri üzerine çekecek kadar güzel de değildi. Fakat çirkin de sayılmazdı. Yevgeni'nin kararında asıl etkili olan şey ise o sıralarda evlenme çağına girmiş olmasıydı. Bunun için kıza aşık olmuştu. Önceleri Liza, Yevgeni'nin sadece hoşuna gitmişti. Fakat bir gün karısı olacağını düşündükçe onu sevmeye başladı ve aşık oldu. Liza uzun boylu ve ince yapılıydı. Her şeyinde bir uzunluk vardı. Yüzü, parmakları, ayakları, aşağıya doğru burnu hep uzundu. Solgun yanaklarını örten tatlı bir pembelik vardı yüzünde. Saçları uzun, kıvırcık, sarı ve yumuşaktı. Saf, açık renk gözleri hep yumuşak bakardı. Yevgeni'yi de en çok bu gözleri etkilemişti. Liza'yı hep o güvenli, yumuşak, açık renk gözlerle hatırlıyordu. Ruhun gizleri de ancak gözlerinden okunabilirdi. Liza henüz enstitüdeyken 15 yaşlarındaki zamanlarında her gördüğü güzel erkeğe aşık oluyordu. Aşık olduğunda canlı ve mutlu görünüyordu. Enstitüyü bitirdikten sonra da önüne gelene aşık olduğu için Yevgeni karşısına çıkar çıkmaz ona da aşık olmuştu. Gözlerindeki anlam da işte bu sevgiden geliyordu. Liza o kış iki delikanlıya birden gönlünü kaptırmıştı. O kadar ki sadece onları görünce değil, adlarını duyunca bile yüzü kızarıyordu. Heyecanlanıyordu. Fakat annesinden Yevgeni'nin niyetinin ciddi olduğunu öğrenince bu iki delikanlıyı unutuverdi. Bütün sevgisini Yevgeni'ye verdi. Yevgeni ondaki sevginin derecesini öğrenmek için sürekli onlara gidiyordu. Toplantıda, baloda onu herkesten çok dansa kaldırıyordu. Bu hareketlerde kızın sevgisini adeta bir hastalık haline getirmişti. Rüyasında karanlık odasında hep onu görüyordu. Önceki sevgililerine dair ne varsa silinip gitmişti. Bir de evlenme teklifi yapılıp nişan takıldıktan sonra artık başka hiçbir düşüncesi olmamaya başladı. Sadece Yevgeni'yi düşünüyor, onunla beraber olmak istiyor, onun kendisini sevmesinden başka hiçbir şey istemiyordu. Onunla gurur duyuyordu. Kendilerini düşündükçe de aşktan adeta eriyordu. Yevgeni ise kızı daha yakından tanıdıkça sevgisinin arttığını hissediyordu. Böyle bir aşka tutulacağını aklının ucundan geçirmemişti. Bunu sezdikçe aşkı daha da kuvvetlenmişti. 6. Yevgeni sonbaharda çiftlikle ilgilenmeye, en çok da düğün için hazırlanan evi görmeye gelmişti. Annesi Maria oğlunun düğününden hiç memnun değildi. Çünkü hem parlak kısmetlerini çiğnediğini düşünüyordu, hem de kızın annesi Varvara'dan hiç hoşlanmıyordu. Maria bu kadının iyi ya da kötü olduğunu bilmiyordu, fakat daha ilk görüşte onun yüksek sosyeteden bir lady olduğunu anlamış ve üzülmüştü. O ladyliği bir alışkanlık olarak arardı. Yevgeni'nin de bu konuda titiz olduğunu bilirdi. Bu kadının böylesi bir sonradan görme leydiliği ileride bazı sıkıntılara yol açabilirdi. Kız hoşuna gidiyordu. En çok da Yevgeni onu sevdiği için kızı seviyordu. Oğlunun hatırı için onu sevmeliydi. Onun için bütün içtenliğiyle kızı sevmeye hazırdı. Yevgeni annesini neşeli ve memnun görüyordu. Maria evi hazırlayıp oğluyla gelinini eve yerleştirdikten sonra gençleri baş başa bırakıp gitmeyi planlıyordu. Yevgeni ise evde kalması için elinden geleni yaptı. Akşamleyin Maria her zaman yaptığı gibi çay sonrasında iskambil falı açıyordu. Yevgeni de yanına oturmuş ona yardım ediyordu. Bu onlar için en samimi konuşmaların yapıldığı anlardı. Maria bir falı bitirdi, ikinci falı açmadan önce oğluna baktı. Biraz duraklayıp, Yevgeni, oğlum sana bir öğüt vermek istiyorum. Tabii bilmiyorum, fakat evlenmeden önce bekarlık meselelerini halletmen gerekir sanıyorum. Eğer onların üstlerini kapatmazsan Allah göstermesin, seni de karını da rahatsız edebilir. Yevgeni annesinin Stepanida ile olan ilişkisini çıtlatmaya çalıştığını anlamıştı. Fakat annesi herhalde bu ilişkinin ta sonbaharda bittiğini bilmiyordu. Onun için de her yalnız kadın gibi bu işe gereğinden fazla önem veriyordu. Yevgeni kızardı. Bu kızarma sadece utançtan değildi tabii. Annesinin anlayamayacağı işlere burnunu sokmasından kaynaklanıyordu. Sonra da annesine evliliğine engel olacak bir harekette bulunmadığını söyledi. Maria çok bozulmuştu. İyi öyleyse, benim için hava hoş. Kusura bakma, tabii ki en iyisini sen bilirsin dedi. Yevgeni annesinin konuşmasını bitirmediğini, daha söyleyecek şeylerinin olduğunu anlıyordu. Gerçekten de tahmini doğruydu. Annesi az sonra Peçnikovların yeni doğan çocuklarının vaftiz törenine çağrıldığını söyledi. Yevgeni bunun üzerine yine kızardı. Çünkü annesinin söyleyeceklerinin önemini biliyordu ve garip bir duyguya kapılmıştı. Bu duygu hiç alışık olmadığı bir şeydi ve düşüncelerine tamamen aykırıydı. Sonunda annesi beklediğini söylemeye başladı. O yıl birçok erkek çocuğunun doğduğundan laf açtı. Anlaşılan savaş olacakmış. Vasin ve Peçnikov ailelerindeki genç kadınların hep birer erkek çocuğu olmuş. Bütün bunlarla üstü kapalı bir şeyler anlatan Maria, oğlunun sinirli sinirli gözlüğüyle oynadığını, telaşla sigara yaktığını görünce kızarıp sustu. Yevgeni de susuyordu ve bu suskunluk nasıl sona erecekti bilinmiyordu. Sonunda her ikisi de birbirlerini anladıklarına karar verdiler. Maria, en başta köyde Hakk'ı gözetmelisin, amcan gibi gözdeler seçmen doğru değil deyince Yevgeni atıldı. Anneciğim, bunların için söylediğinizi biliyorum fakat telaşınız boşuna. Bana göre aile hayatı kutsaldır ve bu kutsallığı bozacak hiçbir şey yapmayacağıma emin olmalısın. Bekarlıkta olan şeyler orada kalmıştır. Hiçbir zaman kimseye bağlanmadım ve kimsenin benim üzerimde bir hakkı yoktur. Maria, çok memnun oldum. Zaten senin asıl fikirlerini biliyordum dedi. Yevgeni bu sözleri zaten söylenmesi gereken tabii sözler olarak karşıladı ve sesini çıkarmadı. Ertesi gün nişanlısını görmek için şehre iniyordu. Stepanida haricinde de her şeyi düşünüyordu. Fakat bir şeyler onu hatırlatmak için mahsus tertiplenmişti sanki. Kiliseye yaklaştığında yaya olarak gelen bir grupla karşılaştı. Semyon, ihtiyar Matyev, çocukları, kızları vardı. Ayrıca yanlarında bir de yaşlıca öteki kırmızı başörtülü genç bir kadın vardı. Onları tanır gibi oldu. Dinç ve sert adımlarla yürüyen ikinci kadının kucağında bir çocuk vardı. Yanlarına gittiğinde adet üzerine en yaşlı olanların önünde durup selam verdi. Kucağında çocuk olan kadınsa sadece başı ile selam aldı. Birden başörtüsü altından o tanıdık neşeli gözler parlayıverdi. Yevgeni, evet, ta kendisi, fakat artık her şey bitti. Ona bakmanın bir anlamı yok. Ya çocuk? Belki bendendir. Yok canım, çok saçma bir fikir. Kocası gelmişti, ondan olmalı diye düşündü. Zaten bu işi sağlığı için yapmış, parasını da ödemişti. Hepsi o kadardı. Şu halde onunla herhangi bir bağı da olamazdı ve yoktu. Sadece vicdanının sesini bastırmaya çalışıyordu. Onun da ses çıkardığı yoktu. Annesiyle konuşması ve Stepanida ile karşılaşması haricinde bir daha onu hatırlamadı. Ta ki Yevgeni Paskalya'da şehirde evlendi ve hemen karısını alıp köye geldi. Oturacakları ev eski adetlere göre düzenlenmişti. Maria onları bırakıp gitmek istemişti fakat Yevgeni, en çok da Liza onu kalmaya razı ettiler. O da evin başka bir bölümünde ayrı bir daireye çekildi. Böylece Yevgeni için yeni bir hayat başladı. 8. Evliliğinin ilk yılları Yevgeni için zor geçti. Evlenme telaşıyla yüzüstü bıraktığı tüm işleri evlenir evlenmez bütün ağırlığıyla tekrar çöktü omuzlarına. Borçları kapatması bir hayli zordu. Sayfiyedeki evi satıp başlıca borçları ödemişti ama parası da bitmişti. Çiftlikten iyi bir gelir elde etmesine rağmen kazandığı parayı kardeşine göndermiş ve düğün masraflarını harcamıştı. Onun için elinde avucunda hiçbir şey kalmamıştı. Bu durumdan kurtulmanın tek yolu vardı, o da karısının parasını kullanmak. Liza, kocasının durumunu anlar anlamaz bunu kendi teklif etmişti. Fakat Yevgeni onun teklifini ancak çiftliğin yarısını onun üzerine yapmaya razı olursa kabul edeceğini söyledi. Bu şartı karısı hakaret gibi kabul etti. Fakat kaynanası için bu gerekliydi. İşlerinin böyle gitmesi, çeşit çeşit değişiklikler, başarılar, başarısızlıklar, karısının sağlığı, Yevgeni'nin evliliğinin ilk yıllarını mahvetmişti. Liza, evliliklerinin 7. ayında bir felaketle karşılaşmıştı. Bir gün şehirden dönen kocasını karşılamak için arabayla yola çıktı. Yolda her zaman sakin yürüyen at birden huysuzlandı, sıçramaya başladı. Liza da bundan korkup arabadan atladı. O anda bir zarar görmedi. Tekerleğe de takılabilirdi, ne var ki Liza hamileydi. Akşamleyin bir sancı tuttu, Liza çocuğunu düşürdü. O günden sonra da başını hastalıktan kurtaramadı. İşte Yevgeni'yi üzen bunlardı. Doğmasını beklediği çocuğun düşmesi, karısının hastalanması ve beraberinde getirdiği sıkıntılar. Hele de Liza hastalanır hastalanmaz eve damlayan kaynanası Varvara. Bütün bu sıkıntılar içinde Yevgeni yıl sonuna doğru kendini iyi hissetmeye başladı. Yeni çiftliği düzene sokmak, dedesinin prensiplerini yeni şartlara uydurarak yaşatmak ne kadar zor olsa da adım adım ilerliyordu. Artık borç yüzünden çiftliği satmak düşüncesi ortadan kalkmıştı. Yarısı karısının üzerine devredilmekle beraber çiftlik kurtulmuştu. Eğer pancar da bereketli olur, iyi fiyatla satılırsa gelecek yıl bolluğa kavuşurlardı. Bunun dışında karısında beklemediği birçok vasıfla karşılaştı. Bu vasıflar beklediklerinden daha iyiydi. Çok uğraşmasına rağmen heyecanlı, sevgi sahneleri az yaşanıyordu. Fakat bunun yerine hayatı heyecanlı, sevimli ve çekici hale getiren bir şey vardı. Bunun nasıl olduğunu kendi de bilmiyordu ama böyle bir şey vardı işte. Bunun sebebi de Liza'nın düşüncesiydi. O kocasının dünyanın en asil ve temiz insanı olduğuna inanıyordu. Bunun için de diğer tüm insanlar ona hizmet etmek ve onun hoşuna gidecek şekilde çalışmak zorundaydılar. Fakat başkalarını buna zorlayamayacağını biliyordu ve onların yerine kendisi öyle davranma kararı aldı. Bu karar doğrultusunda bütün ruhunu kocasına adadı. Onun hoşlandığı şeyleri anlamaya ve ne kadar zor olursa olsun onları yapmaya çalışıyordu. Ayrıca seven bir kadının en önemli vasfını da taşıyordu. Sevgisi kocasını anlamak için bir içgüdüye dönüşmüştü. Yevgeni'ye öyle geliyordu ki karısı ruhunu ve duygularını kendinden daha iyi anlıyor ve ona göre davranıyordu. Hiçbir isteğini reddetmiyordu. Sıkıntılarını gideriyor, neşesini kat kat artırıyordu. Sadece istek ve duygularını değil, düşüncelerini de anlıyordu. Karısı kendinden fabrika, köy işlerine, şahıslara değer biçmeyi öğrenmişti. Sadece kendini dinlemekle yetinmiyor, ona öğütler verebiliyordu. İnsanlara ya da başka şeylere hep Yevgeni'nin gözleriyle bakıyordu. Annesini sevmesine karşın hayatlarına karışmasını istemiyordu. Yevgeni bundan rahatsız olduğu an hemen onun tarafını tutardı. Bazen annesine karşı o kadar ileri giderdi ki Yevgeni müdahale etmek zorunda kalırdı. Çok ince zevkli, düşünceli bir kadındı. Sessiz sedasız iş görürdü. Her işinde temizlik, düzen ve güzellik vardı. Kocasının yaşam şartlarını hemen anlayıp hep onun isteklerini yerine getirmeye çalışırdı. Bunu başarırdı da. Evde tek eksik çocuktu. Onun için hala ümitleri vardı. Kışın Petersburg'a gittiklerinde görüştükleri doktor Liza'nın sağlıklı olduğunu, çocuk doğurabileceğini söylemişti. En sonunda da bu gerçekleşti ve Liza o yıl sonunda hamile kaldı. Mutluluklarına zarar vermemekle beraber sıkıntı yaratan tek olay vardı artık hayatlarında, o da Liza'nın kıskançlığıydı. Liza bunu gizlemeye çalıştı ama çok da acı çekti. Ona göre Yevgeni'nin hiçbir kadını sevmeye hakkı yoktu çünkü hiçbir kadın ona layık değildi. Başka kadınların da onu sevmeye hakları olamazdı.
Ayrım sonu.